Ayrım 12, sayfa 93. Nefretle boğuşmaya çalıştı. Muhammed Raşid'in görüntüsünü beyninden kovdu. Yeri ve zamanı değildi. Her zamankinden çok bugün, Ki'nin duygularını kontrol etmesini değil, karısıyla oğlunun hatıralarının kutsallığını yaşamak istiyordu. Konuşmasını, ölenlere fısıldayarak söylediklerini bitirdiğinde derin bir soluk aldı. Taşa dokundu. Buz gibi soğukluğunu parmaklarında duydu. Nefesini verip elini taştan çekti. Sonra döndü, tepeden indi, yavaşça yürüyerek Nicky'nin beklediği kapıya yöneldi. Washington DC, 13:28. Muhammed Raşit, 10 kilometre kadar ötede Washington'ın Çin Mahallesi'ndeki Galeri Meydanı'nın metro istasyonundan çıkıyordu. Galeri Caddesi'ndeki kalabalık alışveriş merkezine kadar 2 blok yürüdü. Sakin bir sokakta, Borders Kitabevi'nin köşesinde daha önceden belirlediği telefon kulübesini gördü. Yumuşak deri eldivenlerini giyerek kulübeye girdi. Metal kayışlı saatini çıkararak telefonun üzerine kadranını görecek şekilde yerleştirdi. Saniyeleri gösteren ibre hareket ederken küpesiyle oynayarak dışarı baktı. Kulübenin boşalmasını bekleyen kimse olup olmadığını araştırdı. Rahatladı, kimse yoktu. Boğazını temizleyerek hazırlandı. Deliğe bir para atıp numarayı çevirdi. Karşı taraftaki zil 6-7 kere çaldıktan sonra nazik bir kadın sesi paranın düştüğünü duydu. Beyaz Saray, yardımcı olabilir miyim? Raşit ahizeyi iki avucunun içine alıp ağzına yaklaştırdı. Gözleri saatin saniye ibaresinde konuşmadan bir süre bekledi. Beni iyi duyabiliyor musunuz? Evet efendim, duyuyorum. Nasıl yardımcı olabilirim? İyi dinleyerek. Çünkü söyleyeceklerimi tekrarlamayacağım. Bu başkan için önemli bir mesajdır. Karşı tarafta fark edilir bir tereddüt vardı. Sizi dinliyorum efendim. İyi, sözümü kesmeyin. Sadece dinleyin ve not alın. Raşit karşı taraftaki görevinin amirine işaretler yaptığını, büyük olasılıkla tehdit dolu ya da sapıkça bir görüşme yapmakta olduğunu belli etmeye çalışıp gizli servisin konuşmayı dinlemesini istediğini tahmin ediyordu. Ama onun için bir şey fark etmezdi. Mesajını yavaş yavaş, dikkatle söylerken gözlerini saatten ayırmadan belirtilmiş süreyi aşmamaya çalıştı. Sözünü bitirdiğinde ahizeyi hızla yerine koydu. Alnından anorağının koluna bir ter damlası düştü. Saati kontrol etti. Beyaz Saray santralına bağlanmasından bu yana 46 saniye geçmişti. Çok fazla önemli olduğundan değil ama nereden telefon edildiğinin belirlenmemesi için konuşmayı kısa tutmuştum. Saatini taktı, kulübeden çıkıp güneydoğu yönünde 3 blok yürüdüm. Gittikçe kalabalıklaşan pis sokaklardan geçip 14. caddeye vardı. Caddede ucuz barlar, hamburgerciler, köşelerde müşteri bekleyen fahişeler bulunuyordu. Raşit geçerken kızlardan biri laf attı. ''Macera yaşamak ister misin sevgilim? Hayatının en güzel saatini geçirirsin.'' Muhammed Raşit daveti duymazdan geldi. Caddenin köşesinden Capitol Hill'in yüksek mermer sütunlarına ve resmi binalarına bakarak yürüdü. Düşündü. Bu ülkeden nefret ediyorum. Yok edici bir şiddet duygusuyla nefret ediyorum. Sokaklarından, insanlarından, inanılmaz gururundan, kokuşmuş gücünden. Yakında yok edeceği gücünden. Bir blok ötede söylenen barı buldu. Vitrinde yanıp sönen neon ışıklı Budweiser tabelasıyla eskimiş döküntü bir bar. İçeri girdiğinde kendini ucuz bira ve marihuana kokularıyla dolu karanlık bir inde buldu. İçeride barın üzerindeki sesi sonuna kadar açık televizyondan bir basketbol maçı izleyen 6 kişiden başka kimse yoktu. Müşterilerden siyah deri ceket ve mavi bir beyzbol şapkası giymiş olanı, yani Raşit'in aradığı adam, elinde bir kutu birayla duvara asılı telefonun yanında oturuyordu. Raşit yaklaşırken seslendi. ''Hey kardeş, nasılsın?'' Gözleri sanki kendi sattığı malı sürekli deniyormuş gibi pırıl pırıldı. ''Birkaç apa ihtiyacım var. Hangimizin yok ki kardeş?'' Adamın gözleri kısıldı. Muhtemel alıcıyı incelerken parlaklıkları kaybolmuştu. İyice keskinleşmiş sokak içgüdüsünün karşısındakinin bir tehlike olmadığını hissetmesi bir an sürdü. ''Ne istiyorsun? Amfetamin. Kristal işini görür mü?'' Raşit başını salladı. Zenci gülümsedi. Ama yabancıyla yaptığı pazarlık henüz tamamlanmamıştı. ''Buraya 10 dakika sonra yine gel. Belki aradığın şeyi nerede bulabileceğini hatırlayabilirim. Ne demek istediğimi anladın mı?'' Raşit oyunun nasıl oynandığını biliyordu. Başıyla onayladı. ''10 dakika. Yine geleceğim. Tamam.'' Raşit döndü, sokağa çıktı. Önündeki günlerin getireceği, katlanmak zorunda kalacağı gerginlik, stres ve uykusuzluk karşısında ayakta kalabilmek ve dikkatli olmak için ilaca ihtiyacı olacaktı. 10 dakika sonra bara dönmeden önce yapacak bir işi daha vardı. Bir blok ötede gördüğü telefon kulübesine girdi. Bu kez 20 dolarlık telefon kartı kullanarak Paris'e Montmartre'deki bir numarayı çevirdi. Bölüm 12. Washington DC. 11 Kasım Pazar. 13. Saat 1'i geçmeye başladığında Beyaz Saray'ın acil durum odasında giderek artan bir panik havası vardı. Başkan tam 1'e 3 kala toplantı odasına girmişti. Kapıdan görünür görünmez güvenlik konseyi üyeleri derhal ayağa kalktılarsa da başkan bir el işaretiyle herkesi oturttu. Bayanlar baylar, şimdi elimizde tüpün içindekiler hakkında 3 yerin uzman görüşü daha var. Üzülerek bildirmek zorundayım ki her üçü de böyle bir maddeyle yüklü bir cihazın patlamasının Washington'da oluşturacağı yıkımı doğruluyor. Başkan Douglas Stevens'a döndü. Doug, uzman raporlarının müsveddelerini dağıtır mısın? Tabii efendim. Stevens çantasından birbirine zımbalanmış fotokopiler çıkartıp masaya dağıttı. Raporlardan uzmanlarımızın sinir gazının muhtemel kaynağının kimyasal savaş alanında Amerika'nın ya da herhangi bir başka ülkenin çok ilerisinde bulunan Rusya'dan gelebileceğini söylüyor. Bu konuda bir şey söylemek isteyen var mı? Başlar belgeleri incelemek için eğildi. Birkaç dakika sonra Savunma Bakanı John Feldmayer başını kaldırdı. Eğer kaynak Rusya'ysa bu konuda ne yapacağız Sayın Başkan? Konuyu görüşmek için Başkan Kuzmin'le şahsen telefonda görüşeceğim. Başkanın danışmanlarından Boston'un eski yargıç geniş göğüsü Mitch Gaines söz aldı. Ona Washington'ın tehdit altında olduğunu söyleyecek misiniz? Başka çare göremiyorum Mitch. El-Kaide'nin gazı nereden bulduğunu anlamak için onların işbirliğine ihtiyacımız olabilir. Hepimiz bazı Rus bilim adamlarının yüklü çekler karşılığında terör örgütlerine yardım ettiklerini, Rus mafyasının aynı nedenlerle kitle imha silahları sağladığını duyduk. Burada da aynı durum olabilir. Tabii Kuzmin'den çok dikkatli olmasını ve başlatacağı soruşturmayı çok gizli tutmasını isteyeceğim. Ya Rus hapishanelerindeki tutuklular konusu efendim? Bir zamanlar saygın bir gazeteciyken başkanın özel danışmanlığını kabul eden, sakallı bir Kaliforniyalı olan Bob Rapp'ti konuşan. Ellerinin başındaki bu deneyimli gazeteci nadiren gülümseyen ciddi biriydi. Kuzmin'le o konuyu da konuşacağım tabii. İş oraya dayanırsa Rusları, Almanları, İsraillileri ve İngilizleri bizi yardıma ikna etmek için baskı yapmak zorunda kalabiliriz. Saygısızlık etmek istemem efendim dedi Rapp. Ama elinizde başka ülkeleri etkilemek için hem ekonomik hem de askeri muazzam bir güç var. Hapisteki tüm tutukluların serbest kalması için o güçten yararlanabilirsiniz. Bob, işlerin o kerteye varmayacağını umalım. Unutmamamız gereken bir şey daha var, tutuklular konusu. Şu anda en önemsiz olanı. Başkan Booth, toplantıdaki bir diğer generale, Kara Kuvvetleri Komutanı'na döndü. General Croft, askeri iletişimin eski başkanı olarak Haşim gibi bir teröristin bu silahı uzaktan nasıl harekete geçireceğini anlatır mısınız? Emredersiniz efendim. General başını kaldırmadan önce önündeki notları hazırladı. Uzmanlarım bunun iki yolu olduğunu söylüyor. Radyo dalgaları ya da telefon. Bana kalırsa bir üçüncü yöntem daha var ama buna birazdan geleceğim. Olayın özünde terörist bombasını bir radyo alıcısına bağlar. Bizim durumumuzda alıcı ve bombanın Washington'da bir yere yerleştirildiğini düşünelim. Terörist sonra oradan uzaklaşır ve kendisi ya da başka arkadaşı bombayı uzaktan dünyanın hemen hemen her köşesinden tetikler. Burada gerekli olan alıcı ile aynı frekansta çalışan bir verici, bir de basit elektronik devrelerdir. Bombanın yanlışlıkla patlamasını önlemek için sinyal başka bir frekansa ayarlanır. Olacaklar basitçe şöyledir. Terörist uzak bir yerden sinyalini gönderir, alıcı gelen sinyali yakalar. Sinyal alıcının içindeki devreden geçip bir röleyi hareketlendirir, röle de bombayı patlatır. Uzun mesafeler için teröristin iyonosferden yansıyan kısa dalgalı hava frekansını kullanması gerekir. Daha kısa mesafelerde ise VHF'yi. Böyle bir şey için kaç frekans kullanması gerekir? Söylemesi kolay değil efendim. Her şey vericinin gücüne, nerede olduğuna ve sinyal göndermek için ne kadar mesafeye ihtiyaç duyduğuna bağlıdır. Mevcut tüm frekansları karıştırmamız mümkün müdür? İmkansız efendim. Böylesine geniş spektrumlu bir radyo dalgasını durduracak vericimiz yok. Hem olsa bile bindiğimiz dalı da keseriz. Açıklayın. Çünkü böylelikle kendi frekanslarımızı polis ve FBI için hayati önem taşıyanları, hatta itfaiye ile acil servislerin iletişimlerini de durdurmuş oluruz. Hava dalgalarında kaos yaratırız. Sonunda hava dalgası da kalmaz. Ya telefon yöntemi? Bu oldukça basit. Telefon tellerini dijital bir dekodora bağlarsınız. Bir çağrı saptandığında dekodor canlanır ve harekete geçmek için ikinci bir sinyal bekler. Telefon hattından dijital tetikleme şifresi gelip dekodor tarafından doğrulandığında, yani uygunluğu teyit edildiğinde bomba patlatılır. Teröristin yapması gereken tek şey Washington'daki ya da bombanın bulunduğu yerdeki bir numarayı çevirmek, cevap alınca da şifreyi vermektir. Şifre tuşu telefonun tuşlarına bastığınızda duyduğunuz dijital sesler gibi sesli ya da duyulmayacak yüksek bir frekansta verilebilir. Her iki yöntem de teknolojik açıdan basit ama son derece etkilidir. Washington'ın telefon görüşmeleri dış dünyadan tamamıyla koparılabilir mi? Bu da imkansız Sayın Başkan. Kaldı ki bir yöntem daha var. O da biraz önce açıkladıklarımın karışımı. Söz konusu telefon uydudan sinyal alan bir cep telefonu olabilir. Burada da tüm cep telefonu konuşmalarını durdurmamız bindiğimiz dalı kesmek olur. Aynı şey basit yeraltı kablolarımız için de geçerli. Washington içinde ve dışındaki tüm 911 trafiğini, tüm askeri iletişimi etkilemiş oluruz. Belki bilmiyorsunuz efendim ama Savunma Bakanlığı ve Acil Durum İletişiminin %98'i yeraltı bağlantılı telefonlarla yapılıyor. Başkan iç çekti. Böyle zamanlarda bu teknolojiye rağmen aslında ne kadar savunmasız olduğumuzu anlıyoruz. Bu da doğru efendim. Üçüncü bir yöntemden söz ettiniz. Bu da bir karışım olabilir. Bir intihar komandosu sesli patlatma emri alana kadar bombayı bekler. Müslüman kökten dinciler arasında böyle bir fanatiği bulmak güç değildir. Demek Haşim hangi yöntemi kullanırsa kullansın onun insafına kalmış durumdayız. Öyle görünüyor efendim. Bana kalırsa Haşim radyo ve telefon yöntemlerinin bileşimini seçecektir. Ya da operasyonu tümüyle kendi denetimine almak için bombayı bir telefon hattı veya alışıldık radyo hattı yerine bir uydu alıcısına bağlayacaktır. Bu da mümkün. Genellikle bu tip iletişimden yararlandığını biliyoruz. O bağlantıları denetleyemez miyiz diye sordu başkanın ulusal güvenlik işleri danışmanı Paul Burton. Bir dereceye kadar. Kontrolümüzdeki tüm uydu iletişimini denetleyebiliriz. Bununla Amerikan askeri ve ticari uydularını kastediyorum. Belki Avrupalı müttefiklerimiz ve Japonlarla da anlaşıp onların uydu sinyallerini de izleyebilir ya da uydu haberleşmelerini durdurabiliriz. Ama Rusların ve Çinlilerin elinde çoğu askeri amaçlı olan uydular var. Üstelik o uyduları bizden bağımsız kullanıyorlar. Uydu haberleşme sinyallerini denetlememize kesinlikle izin vermezler. Tabii sinyalleri elektronik olarak karıştırıp uydularını etkisiz hale getirebiliriz. Ama bu gereksiz yere risk almak olur. Üstelik Haşim'i durduracağımızdan da emin olamayız. Başkan yeniden içini çekti. Sanki bir bataklığa saplanmış gibiyiz. Uzun bir sessizlikten sonra başkanın ekonomi danışmanı Mississippi'li Charles Rivermont'un sesi duyuldu. Sayın Başkan, geniş çaplı bir arama için gerekli bahaneyi hala bulamadık. Bu konuya gelmek üzereydim. Başkan yardımcısının bir önerisi var. Alex, lütfen açıklar mısın? Alex Havers, incelediği uzman raporunu masanın üstüne bıraktı. Konuyla ilgili tüm FBI ve gizli servis ajanlarına işin doğrusu anlatılacak. Haşim'in başkanın Washington'da kalmasını istediğini söylediğimiz hatırlatıldığında, başkanla birlikte gizli servis elemanlarının da hayatının tehlikede olduğunu düşünerek, öte yandan etkili bir arama operasyonu gerçekleştirebilmek için başka çare yok. Ama bütün ötekilere, yani polise, ulusal muhafızlara, özel kimyasal birimleri dışında yardımlarını isteyeceğimiz orduya ya da aramada kullanacağımız bütün personele, kaybedilen ve muhtemelen tehlikeli olabilecek birkaç varilin peşinde olduğumuzu söyleyeceğiz. Varillerin içinde klorik asitli olduğunu anlatacağız. Bu asit oyma baskı işleminde kullanılır. Ciddi bir hava kirliliğine, temasta bulunanlarda deri yanıklarına, dumanını soluyanlarda ölüme yol açar. Gerekirse ve daha sonraki aşamada ordunun yardımına ihtiyaç duyarsak varillerin bir ordu deposuna ait olduğunu söyler. Böylelikle askerleri kullanmak için bahane de bulmuş oluruz. Ama askerleri sadece köşeye sıkıştığımızda kullanacağız. İşe karışan herkese ne nedenle olursa olsun basına açıklama yapmamalarını söyleyeceğiz. Bu bizleri de kapsıyor baylar. Gazete muhabirini ne kadar iyi tanırsak tanıyalım hepimiz gazetecileri biliriz. Kimse tek kelime bile etmeyecek. Generallerden biri kuşkuyla bir kaşını kaldırdı. Bunun işe yarayacağına gerçekten inanıyor musunuz Sayın Başkan Yardımcısı? Şimdilik aklımıza gelen en iyi bahane bu. Hem etkili olacak kadar da basit. İçinizde daha iyi bir senaryosu olan varsa bu durumda daha iyi olan her fikre ya da öneriye açığım. Masanın çevresindekiler asabi bir kahkahadan sonra yeniden sessizliğe gömüldü. Tamam dedi başkan, şimdilik böyle yapacağız. Eğer basından biri soru sormaya başlarsa hiç olmasına cevap vereceğimizi biliyoruz. Rolümüzü iyi oynarsak bir sorun çıkmaz. Aramanın derhal başlatılmasını istiyorum. Doug, ben polis müdürüyle şahsen konuştuktan sonra onunla işbirliğine gitmek senin işin olacak. Eğer yardımını isteyeceksek onun ve üst düzey yardımcılarının durumdan haberdar olmaları şart. Kimseye bir şey söylemeyeceklerine dair güvence alabilir miyiz? Kesinlikle Sayın Başkan. Şimdi bir sorusu olan ya da açıklama yapmak isteyen var mı? Evet General Horton. Ordunun bu aramaya baştan katılmasının daha doğru olacağını düşünmüyor musunuz efendim? Ordudaki personel işlerin çok daha hızlı yapılmasını sağlayabilir. Bana kalırsa sokakta ne kadar az üniformalı görülürse o kadar iyi olur. Ama durum değişirse orduyu ve ulusal muhafızları işin içine sokmak zorunda kalabiliriz. Sayın Başkan bir sorun var dedi Rivermont. Evet Charlie. Sinir gazını bulmaya çalışarak Haşim'i kızdırmış olmaz mıyız? Ya o teröristler sokaklardaki polis faaliyetlerinin farkına varıp peşinde olduğumuz sonucunu çıkararak bombayı patlatırlarsa ya rastlantı sonucu depolarını bulduğumuzda bombayı isteyerek ya da kazayla harekete geçirirlerse? Buna verilecek cevap yok, değil mi? Denemekten başka çaremiz yok demenin dışında. Başkan önündeki telefonun ışığının yanıp söndüğünü görünce aizeyi kaldırıp dinledi. Hemen gönderin dedi. Kapı açıldı, içeri giren görevli başkana mühürlü bir zarf uzatıp çekildi. Başkan zarfı açtı, içindeki kağıdı okuyup başını kaldırdı. Anlaşılan El-Kaide'nin bize göndereceği yeni bir mesaj var. İki dakika önce biri Beyaz Saray Santrali'ni aramış. Arayan Washington yakınlarında belirli bir yerde yeni bir paket bulunduğunu söylemiş. Gizli servis ve FBI'dan bir ekip söylenen yere varmak üzere. 14.10 Beyaz Saray Santrali'ne gelen telefondan yaklaşık 45 dakika sonra bir sürü araba, mavi bir Dodge minibüs ve koyu camlı 2 adet siyah dört çeker Washington'ın 12 kilometre dışında Florville Mezarlığı'nın önünde durdu. 25 gizli servis elemanının ve FBI ajanının büyük bir aceleyle arabalarından fırlayıp koşuşturmaya başladıkları çakıl taşlı yollarda o öğleden sonra ziyaretçi yoktu. Girişin hemen yanında mezar kenarlarındaki otlara ayıklayan yaşlı adamın şaşkın bakışları altında ajanlar mezarlık girişini kapattılar. İhtiyar elinde çapasıyla yaklaştı. "Hey, burada ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Buranın bekçisi siz misiniz efendim?" "Evet, ben bakıyorum." "Margaret Coombs adında bir kadın. Nerede gömülü?" "Maggie Coombs'tan mı söz ediyorsunuz?" "Olabilir." "Bence öyle. Burada gömülü tek Margaret Coombs o. Geçen sonbaharda ölmüştü." Adam arkasını sıra sıra mezar taşlarının ötesini mezarlığın yeni bölümünü işaret etti. "Mezarı oralarda bir yerde. Bence mezarı kaplayan granit çok güzel. Durun bakalım. Siz kimsiniz?" Federal ajanlardan biri kimliğini gösterdi. Yaşlı adamın gözleri merakla parladı. Ayrım sonu sayfa 101. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Borders. BORDERS. Budweiser. BUDWEISER. Montmartre. MONTMARTRE. John Feldmayer. JOHN FELDMEYER. Kuzmin. KUZMIN. Mitch Gaines. MITCHGAINS. Bob Rapp. BOBRAPP. Croft. CROFT. Horton. HORTON. Dodge. DODGE.